You're with SBS Radio.
Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Türkiye'de siyasetin de gündemindeki konu dövizin 4,5 dolara kadar çıkması konusu. Türkiye'deki bu döviz tartışmasının geldiği aşama nedir? Oradan başlayalım lütfen.
Aslında döviz üzerinden bir tartışma var ama tek başına dövizde tartışmıyor Türkiye. Ekonominin bütününü tartışıyor. Malum Türkiye'nin ciddi bir dış borcu var. Özel sektörün dışarıya ödeyeceği ciddi miktarda bir döviz miktarı var. Ve Türkiye'de son dönemde bir türlü durdurulamayan döviz fiyatları var. Dolar 4,50 sınırına geldi. Bir takım kulaktan kulağa söylentiler vardı. 24 Haziran'da dolar 5'i bulabilir diye. Sanki bunu doğrulan nitelikte çok süratli artışlar söz konusuydu. Ve bunun üzerine tabii Merkez Bankası bir önlem aldı, bir açıklama yaptı. Her türlü tedbiri alacağız diye. Cumhurbaşkanıyla AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleşti. Biraz ateşi düşürüldü ama nereye kadar düştü işte? 4,44'ler seviyesinde yine bütün uzmanlara göre dolar olması gereken yerde değil. Aslında bütün dünyada dolar değerleniyor ama Türkiye gibi hem jeopolitik açıdan hem siyasi açıdan tartışmalı noktada bulunan bir ülkeye baktığımızda hepsinden daha negatif ayrışıyor ve daha fazla olumsuz etkileniyor. Bunun nedeni ne? En önemli nedenlerinden birisi ekonomi uzmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz enflasyon ilişkisine yaklaşımını buna gerekçe gösteriyorlar. Bütün dünyada enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin yükseltilmesi gibi bir enstrüman kullanılıyor. Bu ekonominin temel noktalarından biri olarak görünüyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Türkiye'de yaptığı açıklamalarda bunu sık sık söylemişti. Enflasyon bir sonuçtur. Faiz enflasyonu yaratan en önemli etkendir. Düşük faiz olursa göreceksiniz enflasyon da düşük olur demişti. Bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmek için, kur üzerindeki baskıyı azaltmak için faizleri yükseltirken Merkez Bankası bu konuda biraz elini yavaş tuttu veya herkesin bildiği noktadaki faizleri yükseltmek yerine biraz arka kapı politikası izledi ve bu piyasa tarafından dikkatle izlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Londra'ya gitti. Londra'da büyük fon yöneticileri ve onların temsilcileriyle bir araya geldi. İşte oradaki toplantıda da bu görüşünü dile getirince o büyük fon yöneticilerinin bu yaklaşımdan mutsuz olduklarına ilişkin haberler İngiliz medyasında yayınlandı. O yayınlarla birlikte Türkiye'deki döviz fiyatlarının daha da arttığını ve önlenemez bir biçimde yükseldiğini gördük. Bu da dünyadaki büyük fonların, ki Türkiye'nin ona ihtiyacı var dış borcunu ödemesi için, dışarıya yapacağı döviz transferi için yine dışarıdan Türkiye'ye para girişine ihtiyacı var. İşte o büyük fonların yöneticilerinin Türkiye'ye ilişkin umutlarını kestikleri biçimdeki yayınlar dövizin daha da yükselmesine neden oldu. Şu anda 4,40'lar seviyesinde muhalefet partilerinin hemen hemen hepsinin tek gündemi döviz fiyatları ve ekonominin geneli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmalarda bu meseleye değiniyor. AK Parti sözcüleri bunun bir dış mihrak olduğuna ilişkin propaganda yapıyorlar. Erdoğan ise seçim beyannamesinde hem faizi hem de enflasyonu düşüreceğim derken ahtım olsun cümlesini kullanmıştı ve seçimden sonrasını hedef olarak göstermişti ve seçim meydanlarının dediğim gibi en önemli gündem maddesi ekonomi.
Buradan 24 Haziran seçim çalışmalarına dönecek olursak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisi gündeme geldi.
Çok önemli bir gelişme çünkü Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Erdoğan bu Cumhur İttifakı'na çok önem veriyor ve seçimlere kadar bunun herhangi bir şekilde zedelenmemesi için parti teşkilatlarına da talimat verdi. Daha önceki örneklerinde Devlet Bahçeli herhangi bir konuda bir şey söylerse mutlaka AK Parti cenahından buna destek olunduğunu görmüştük. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasa değişikliği Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildi. AK Parti destekledi, referanduma gidildi. Erken seçim Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildi. AK Parti destekledi, o Ağustos demişti, Haziran olarak belirlendi. Ama bu kez durum farklı af konusunda. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin taleplerin yoğunlaştığı bir dönemde Devlet Bahçeli bu tahliyelerle ilgileneceğinize kader mahkumları var cezaevinde. Ve cezaevinin nüfusu 250 bini aştı. Onların affını düşünelim dedi. Hatta iki mafya liderinin de ismini ortaya attı. Tabi bunun üzerine çok ciddi tartışmalar var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da, hükümet sözcüleri de, parti sözcüleri de gündemlerinde af olmadığını deklare ettiler. Normal şartlarda zaten seçime birlikte gidecek olan bu iki partinin böyle bir gelişme üzerine bir uzlaşmaya varmaları beklenir. Erdoğan kesinlikle gündemimizde af yok dedikten sonra Devlet Bahçeli'nin bir tepki vermemesi beklenir. Ama Devlet Bahçeli ısrarlı oldu. Hatta kendi partisinden yetkililer bu önerinin arkasında olduğunu aktardılar. Son olarak da Devlet Bahçeli bir gazeteye verdiği mülakatta bu ısrarlarının altını özellikle çizdi. Cezaevlerinde karar mahkumları var. Onlara bir takım önlemler alınması şart. Yoksa cezaevindeki mahkumlar PKK'nın, FETÖ'nün yoluna gidebilirler. Onlar tarafından işlenebilirler dedi. Hatta yine tartışma yaratan bir cezaevinde isyandan ve kaotik bir ortamdan bahsetti. Bu da çok tartışılıyor ama bir şekilde Devlet Bahçeli geri adım atmıyor. Ve sonrasında da AK Parti'nin bu noktada bir düzenlemeye gidebileceğine ilişkin bir beklentinin hakim olduğunu görüyoruz. Bu bir kelime anlamıyla tam bir af değil ama örtülü bir af olabilir. Beklentisi artık genel olarak hakim. Kanun hükmünde kararnameyle yapılacak bir düzenlemeyle cezaevinde bulunanların dışarı çıkmasını sağlayabilecek denetimli serbestlikte yeni bir düzenleme getirerek onların dışarı çıkmasını sağlayabilecek bir çalışma yaptığı iktidar partisinde konuşuluyor. Ama Devlet Bahçeli'nin bahsettiği o geniş bir af olmayacağı biçiminde bu çalışmanın nereye doğru gidecek, Bahçeli ile Erdoğan arasındaki o ittifakı bozacak bir seyir mi izleyecek bunlar? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak ittifakın bozulmayacağı her iki partinin sözcüleri tarafından ısrarla dile getiriliyor.
Yine 24 Haziran seçimleriyle çok ilişkili olabilecek Kürt açılımı konusu tekrar gündeme geldi. Bunun çerçevesi nedir?
Cumhurbaşkanı danışmanının İlnur Çevik'in bir televizyona verdiği mülakatla ortaya çıktı. Bir soru soruldu ona. Yeniden bir açılım süreci Türkiye'nin önünde var mı? Böyle bir şey denenebilir mi diye. Seçimden sonra gündeme gelebilir dedi. Aslında birçok şey seçimden sonra yatılıyor şu aralar. İşte enflasyon düşürülmesi için verilen sözler, faizlerin düşürülmesi için verilen sözler. Ama tabii bu onlara benzemiyor. Açılım süreci dediğinizde özellikle ittifak yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi için çok hassas bir konu. Ve terörle mücadelede tavizsiz bir politika izleyen AK Parti'ye destek konusunda da MHP'nin en önemli argümanı. Bu şartlar altında İlnur Çevik'in sözleri söylendikten sonra çok ciddi olay oldu. Bütün sosyal medyada ciddi bir tartışma yarattı. Ama henüz çok taze. Bunun üzerine verilmiş bir tepki yok Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ancak dediğim gibi bu ittifak konusu bir şekilde iki partinin anketlere bakıldığında birbirine mecbur olduğu bir sistem gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının %50'yi yakalamak için milliyetçi cenahın oylarına ihtiyacı var tespiti uzmanlar tarafından yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilmesi için bu ittifaka ihtiyacı var tespitle yapılıyor. Ancak bu tip tartışmalar ittifakla ilgili tereddütleri de arttırıyor ya da şöyle söyleyelim daha doğrusu AK Parti'nin MHP'ye olan güvenini afla biraz zedelemiş görünüyor. MHP'nin AK Parti'ye olan güvenini de bu açılım sözleriyle zedelemiş görünüyor. Ama sonuçta yine Cumhur İttifakı'nın aynı çerçevede seçimlere gitmesinden başka bir seçenek pek ortada görünmüyor. En azından siyasi uzmanlar bunun bozulabileceği ihtimalini pek değerlendirmiyorlar.
Yavuz Bey, son olarak Cumhurbaşkanı adaylarının çalışmalarına değinsek, her birinin nasıl bir yöntem izliyorlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir İngiltere'ye gitti, geldi. Daha çok seçimle ilgili faaliyeti iftar programlarında partisinin milletvekillerine en son verdiği iftar sonrasında konuştu. Hedefinde genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi oluyor ve Muharrem İnce'yi hedef alarak konuşuyor. Daha çok Meral Akşener'in ismini çok fazla gündeme getirmiyor, üzerinde değerlendirme yapmıyor. Temel Karamollaoğlu'yla pek ilgilenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, partinin adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeki isimler halinde. Yani seçimin iki aday arasında geçtiğine ilişkin bir strateji izleniyor AK Parti tarafında. Muharrem İnce bugüne kadar pek Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmediğimiz bir süratle mitinglerine başladı. Hemen her gün iki ilde miting yapıyor ve mitinglerinde halka bir takım sözler veriyor. İşte gençlere milli bayramlarda 500'er lira vaat ediyor. Çiftçilere ucuz mazot vaadi söz konusu. Her türlü sıkıntıya ilişkin bir vaadi, ekonomik vaadi meydanlarda yaptığı konuşmalarda dile getiriyor. Bir de önemli bir başlangıcı vardı. Bütün adayları tek tek ziyaret etti. Aralarında Selahattin Demirtaş da vardı. Bu ziyaretler sonrasında bütün muhalefet partisinin adayları Meral Akşener dahil olmak üzere Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini ve eşit şartlarda bir seçimin geçmesi gerektiği fikrini kamuoyuna deklare ettiler. Selahattin Demirtaş ise hala cezaevinde. Bir duruşması vardı son gün. O duruşmaya katılmadı. Katılmama gerekçesi olarak da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili propaganda döneminde yoğun faaliyetlerin nedeniyle duruşmaya katılamayacağım diye bir dilekçe göndermiş. Yani genel olarak esprili, göndermeli bir takım mesajlarla cezaevinden, avukatları üzerinden bu propagandayı devam ettiriyor. Cezaevinden işte mal varlığıyla ilgili Şeffaflık Derneği'nin tavsiyesi üzerine mal varlığına ilişkin de bir açıklama yaptı. Bir ev 300 bin lira değerinde, bir araba 53 bin lira değerinde, çok sayıda kitap, bir de diploma diyerek Cumhurbaşkanı'nın diploma tartışmasına gönderme yaptı. Eşi üzerinden mesajlar gönderiyor ve HDP'nin yaptığı mitingler söz konusu. Temel Karamollaoğlu'nun da sosyal medyayı çok yoğun kullandığını söyleyebiliriz. Onlar da seçim bildirgelerini ortaya koydular. Türkiye'deki yolsuzluklara dikkat çekiyorlar, bunun önüne geçeceklerini. Türkiye'deki kutuplaşmaya dikkat çekiyorlar, bunun önüne geçeceklerini söylüyorlar. Ve işte sosyal medyada bir takım sol jargonla attıkları mesajlar da son derece dikkatle takip ediliyor. Meral Akşener kendi partisinin seçim bildirgesini okudu, neler yapacağına ilişkin vaatlerini ortaya koydu. Onda bir takım ekonomik vaatleri var, çok dikkat çekici. Genelde de medya tarafından kendi faaliyetlerinin gösterilmemesinden şikayet ediyor İyi Parti. Son adayda Doğu Perinçek, onun faaliyetleri de devam ediyor. Özellikle basın toplantılarıyla, çok fazla mitinglerle değil.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.